Ayrım 5. Sayfa 63. Edebi tetkikler. Shakespeare meselesi. Hakiki Shakespeare. Daha Shakespeare'in yaşadığı zamanlarda bile onun kıymeti, şahsı ve eserleri üzerinde muhtelif hükümler verilmeye başlanmış, bu hal günümüze kadar bazen kabarıp bazen sönerek devam etmiştir. Yeryüzünden sersem insanların tamamen yok olup gitmesini ve herkesin ne kadar açık olursa olsun her hakikati görmesine imkan olmadığını ve sakıt işleyen kafalar her zaman kendilerine yoldaş bulabileceği için bu nevi acayiplikler daha da devam edecektir. Yüksek kültürlü memleketlerde bir Shakespeare meselesi artık mevcut değildir. Oralarda ikide birde zuhur eden orijinal münekkit ve alimler kendilerine benzeyen 5-10 deliği de bağırtıp çağırttıktan ve hakiki ilim ve sanat muhitlerini bir hayli güldürdükten sonra unutulup giderler. Halbuki bizde nedense bu gibi cinnet mahsulü fikirler ciddiye alınmakta, üzerinde durulacak meseleler telakki edilmekte ve bu şekilde birçok kafalar bulandırılmaktadır. Bu yazımız, Shakespeare'in şahsı ve eserleri etrafındaki tereddütlerin ne kadar gülünç, ne kadar bozuk kafalar mahsulü olduğunu göstermek ve bir Shakespeare meselesi mevcut olmadığını ve olamayacağını anlatmak için yazılmıştır. Shakespeare'in şahsı etrafındaki tereddütlerin en göze çarpanı, onun hayatı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmediği yolundaki batıl itikattır. Bu rivayet hatta birçok aklı başında adamlar tarafından bir mütearife olarak kabul edilmekte. Mütearife, tanıtlanması gerekmeyen söz, aksiyon. Böylece birçok başka saçmalıkların da bu birinci saçmaya dayanarak ortaya atılmasına meydan verilmektedir. Şu hakikat evvela kafalara yerleşmelidir ki, 16. asrın hiçbir büyük tiyatro muharriri, hiçbir büyük İngiliz şairi hakkında, Shakespeare hakkında bildiğimizden daha fazla bir şey bilmiyoruz. Şu hakikatleri de göz önünde tutalım. O devirlerde aktörlerin mevkileri çok muhakkardı, horlanmıştı. Ve dram muharrirleri hiçbir hürmet görmezler, hatta resmen edebiyat dışında addolunurlardı. Shakespeare'in de hisseder olduğu Globe Tiyatrosu. Shakespeare'in de hissedar olduğu Globe Tiyatrosu yanmış ve bu yangında muharririn el yazıları ve birçok vesikalar zayi olmuştur. İngiltere'de o sıralarda birçok dahili harpler patlamıştır. 1642 senesinde Püritenlerin galebesi ile bütün tiyatrolar kapatılmış ve bunların yazıları darmadağınık olmuştur. 1666'daki Büyük Londra yangını son vesikaları da kül yapmıştır. Bütün bunlar düşünüldüğü zaman Shakespeare hakkındaki menbaaların, hayatı hakkındaki bilgilerin hatta insanı hayrete düşürecek kadar çok olduğu görülür. Sonra unutulmamalıdır ki Shakespeare ve muasırları bir tiyatro muharririnin bir eseri yazıp oynatmakla vazifesi bittiği ve bunu tab ettirmenin küstahlık, tab ettirmek, kitaplaştırmak, bela pervazlık, yüksekten atıp tutmak, hatta mensup oldukları tiyatro hesabına zararlı bir iş olduğu kanaatinde idiler. Dramın ve tiyatronun bir ehemmiyet alması Shakespeare'den sonra başlar. Shakespeare'in tabileri, yayıncıları o zamanın lisanına uyarak onun dramlarına trifles demektedirler. Trifles saçma şey, ehemmiyetsiz şey, cüz'iyat. Sonra birçok dostlarının söylediklerine göre bu büyük muharrir silik kalmayı isteyen ve kendini göstermekten ziyade etrafı gözden geçirmeye meyyal bir tabiatı olan bir adamdı. Goethe çok isabetli olarak Shakespeare dramları hakkında şunları söylüyor. Shakespeare, piyeslerinin basılmış kitaplar haline gelebileceğini, bunların sayılıp birbiriyle mukayese edileceğini ve hesaba çekileceğini aklına bile getirmemiştir. Yazarken onun gözlerinin önünde daha ziyade sahne vardı. Dramlarını sahneden aşağı doğru uzanarak kulaklara ve gözlere şöyle temas eden ve çabucak geçip gidiveren, elle tutulması, araştırılması imkansız, hareketli ve canlı bir şey olarak görüyordu. Ve bu şekilde mesele yalnız icap ettiği anda tesirli ve manalı olmak idi. Hamlet'in tiyatro hakkındaki meşhur sözleri, Hamlet perde 3 sahne 2, muharririn sahneyi ne kadar yüksek tuttuğunu, ona ne kadar ehemmiyet verdiğini gösterdiği halde, edip ve şairler hakkında muhtelif dramlarındaki ehemmiyet vermeyiş ve küçük görüşler, onun matbu eserlere karşı lakaytlığını gösterir. Ve bu adamın el yazısıyla dramı mevcut değildir diye birçok şüphelere düşmek yukarıdaki izahattan sonra sahiden gülünç olur. Shakespeare zamanında hiç de az takdir edilmiş bir kimse değildi. Birçok budalaların yaşayıp yaşayamadığından şüphe ettikleri bu adamdan muasırları birçok yerlerde bahsetmişlerdir. Zamanındaki insanların kendisi hakkında 225 tane sözü, yani mevzu bahis edişleri, hükümleri, telmihleri, anıştırmaları kaydedilmiştir. Bunlar bir kitap halinde toplanmış olarak bugün her bilgi isteklisinin ifadesine konulmuştur. Munro, The Shakespeare Allusion Book. Francis Murray, 1598'de çıkardığı Palla Hazinesi, Palladis Tamia isimli kitapta Shakespeare'i eski klasiklerle aynı dereceye koymakta ve dostları arasında dolaşan şeker gibi tatlı sonelerin ve 12 dramın muharriri olarak zikretmektedir. Daha o zaman lisandaki üstatlığını da takdir etmiştir. İyi kurulmuş cümle, fine file phrase. Murray, kudretinin en yüksek misallerini vermiş olmadığı bir devrede bile onun hakkında şöyle diyor. Nasıl Öfrobus'un ruhunun Pitagoras'ta yaşadığı söyleniyorsa, Ovid'in tatlı ve latif ruhu da tatlı dilli Shakespeare'de yaşamaktadır. Bunu onun Venüs ve Adonis'i, Lucrezia'sı ve hususi dostları arasında dolaşan tatlı soneleri ispat eder. Shakespeare'in devrindeki şahsiyeti hakkında bir fikir vermek için o zamanın şairlerinden Robert Greene'in bir yazısını alalım. Greene bu yazıda üç dostunu, yani o devrin en mühim üç edibi ve şairi olan Marlowe, Nash ve Peele'yi bu yeni doğan yıldıza karşı dikkatle davet ve ikaz ediyor. İşte uçmak üzere olan bir karga ki bizim tüylerimizle mücehhezdir, donanmıştır. Ve kendi kaplan kalbiyle, Shakespeare'den bir cümle, bir aktör postuna bürünmüştür. Zannediyor ki bizim en iyilerimiz kadar bir blanke verse, beş aksanlı mısra yazabilir. O tam manasıyla bir hezarı fendir. Elinden birçok iş gelendir. Kendi kanaatince de yegane sahne sarsıcısıdır. Shake Shan, Shakespeare ismiyle cinas. Shakespeare'in cahil olduğu iddiası da birçok aklı başında insanları yanlış yola sevk edecek kadar çok yayılmıştır. Okuması, yazması pek az, malumatı pek noksan olduğu rivayeti birçokları tarafından basit bir hakikat olarak kabul edilmektedir. Halbuki bu koskoca kanaatin, bu dev gibi yanlışlığın aslının ne olduğunu bilmek insanı katılarak gülmeye sevk eder. Bu saçma kanaat, Ben Jonson'ın Shakespeare'in 1623'te neşredilen ve folyo nüshası diye meşhur olan külliyatı asarına, tüm eserlerine, yazdığı bir mukaddemede, ön sözde, şairi göklere çıkarırken söylediği bir cümleden doğmuştur. Ben Jonson, emsali dünyaya gelmemiş bir adam olarak anlattığı Shakespeare'e hitap ederek, gerçi sen biraz Latince ve daha az Yunanca biliyordun, fakat büyüklük senin kendinde idi ve bunun önünde Yunan ve Roma'nın gürleyici dahileri eğilmelidir, diyor. İşte Shakespeare'in bütün cehaleti, Ben Jonson'ın bu sen biraz Latince ve daha az Yunanca biliyordun cümlesinden anlaşılmaktadır. Asırlardan beri birçok kafalarda yer eden, hatta aksi düşünülmeyen bu yayılmış kanaat işte bu kadar gülünç bir menbaadan köklerini almaktadır. Zavallı Ben Jonson, en masum cümlesinin en sevdiği adam hakkında en sıkılmaz bir iftiraya kök olacağını bilseydi ne kadar üzülürdü. Bu misal bile insanların bazen ne kadar şumullü hatalara düşebileceğini gösterir. Şumul, kapsam. Zaten şairler hakkındaki hükümleri şairler, şiir tabiatı olanlar, şiiri sevenler değil de alimler ve edebiyat tarihçileri vermeye başlayalı bu nevi hükümler bu kadar manasız, yersiz, saçma olmaya başlamıştır. Goethe, Wieland, Lessing, Herder, Schiller hiçbir zaman Shakespeare hakkında bizim bugün malik olduğumuz malumatın hatta onda birine malik değildiler. Fakat onlar Shakespeare'in sanatkarlığı hakkında bugünkü alimlerden namütenahi fazla şeyler biliyorlardı. Namütenahi, sonsuz. Harici şeyler hakkında fazla bilmeyi istemiyorlardı bile, çünkü bu onlara şairin özü hakkında fazla bir şey söylemiş olmayacaktı. Onlar bir şairin kıymetini doğum yılının veya mektepte okuduğu sene adedinin şu veya bu olmasında değil, eserlerinde arıyorlardı. Shakespeare cahil falan değildi. Bir dram muharririnde olması lazım gelen bütün meziyetlere, bütün kabiliyetlere malikti. Onun ilmi kifayetsizliğinden bahsetmek moda olduğu halde iyi Yunanca bilmemekle dram yazamamak arasında ne gibi bir münasebet olduğunu söyleyen yoktur. Shakespeare ne yaptığını, tiyatro eserinin nasıl yazılacağını, seyircileri alakadar edecek şahısların ve vakaların nasıl olması lazım geleceğini gayet iyi bilirdi. Voltaire'in sarhoş vahşi dediği adam sahne sanatını herhalde bu Fransızdan fazla anlamıştı. Kendi memleketindeki Latince mektebi bitiren fakat üniversite tahsilini yapmayan Shakespeare, zamanının allameleri nevinden bir alim olmamakla beraber çok geniş bir mütalaa ufkuna malikti. Allame, çok bilenler. Eserlerini aldığı yerler onun ne kadar çok, ne kadar muhtelif sahalarda okuduğunu gösterir. Ulema kitapları yerine bir sanatkara daha fazla lazım olan eserler, mesela Fransız ve İtalyan hikaye kitapları, İspanyol romanları, seyahat tasvirleri, Yunan ve Roma şair ve muharirlerinden tercümeler ve Montaigne'in yazıları gibi akıllıca şeyler okumayı tercih ediyordu. Fransızcayı da iyi bildiği muhakkaktır. Kısacası bir parça aklı selimi ve edebi anlayışı olan adam görür ki ne Shakespeare şahsiyeti sisler içinde kalmış, Homer gibi efsanevi bir adamdır, ne de okuması yazması kıt bir tülahçı ve destancıdır. O, zamanındaki büyükler tarafından tiyatro ve tiyatrocuların muhakker mevkiine rağmen, muhakker, horlanmış, muhakkar. Takdir edilmiş, dikkati üzerine çekmiş, hayatı vesikalarla sabit ve malum bir insan ve sanatının şuuruna varmış, yaptığı işi çok iyi bilen, o zamanki mühmel mevkiine rağmen tiyatronun istikbalini ışık içinde gören emsalsiz bir dahidir. Mühmel, ilgisizliğe uğramış. Onun şahsiyeti ve eserleri etrafına bulanık bir perde çekmek isteyenler, bulanık suda balık avlamaktan hoşlanan anormal insanlardır. Varlık, 32. 2. Teşrin, Kasım 1934. Shakespeare meselesi, sahte Shakespeare'ler, Bacon. Stratford'da doğan ve geçenlerde orada adını anmak için yine bir tiyatro kurulan Shakespeare'in meşhur dramların asıl müellifi olmadığı müellif yazar. Bu eserlerin başka insanların elinden çıktığı iddiası da son zamanların modasıdır. Bu iddiada olanların Shakespeare bu dramları yapamazdı derken ileri sürdükleri deliller şunlardır. Bu Stratfordlu köylünün terbiye ve tahsili hakkında hiçbir şey malum değildir. İmzası bir cahil elinden çıkmış bir çızıktırmadır. Hiçbir yabancı dil bilmez, hiçbir başka memleketi tanımazdı. Ufak bir aktörden ibaretti. Halbuki ömrünün sonlarında epeyce hali vakti yerinde bir hayat geçirmiştir. Bu servetin kaynağı belli değildir ve vasiyetnamesinde de dramlarından hiç bahis yoktur. Yaptığı iddia edilen dramlarla asla alakadar olmamış, onları bastırmaya teşebbüs etmemiştir. Bir satır el yazısı mevcut değildir vesaire. Biz geçen yazımızda Shakespeare'in terbiye ve tahsili hakkında kafi malumat vermiş ve cehaleti hakkındaki masalın nereden çıktığını göstermiştik. Diğer iddialara gelince, Shakespeare'in bugün elde bulunan imzaları vasiyetnamesindeki imzalardır. Vasiyetnamesini ise ölümünden birkaç gün evvel tanzim etmiş ve imzalamıştı. Hasta ve zayıf bir halde elleri titreyerek attığı imzadan adamcağızın adını düzgün yazamayan bir cahil ve acemi olduğu neticesini çıkarmak manasızdır. Yabancı dil bildiği muhakkaktır. Eserlerinde geçen Fransızca kelimelerin onun bildiği Fransızcanın hepsini teşkil ettiği yolundaki hiçbir hakikate dayanmayan iddiaya cevap vermek bile zaittir, gereksizdir. Yabancı memleketleri görmemesi onu dram müellifi olmaktan bilmem ne dereceye kadar men eder. 16. asırda seyahat bugünkü kadar kolay ve yapılmış değildi ve Cook seyahat acentalığı maalesef ortada yoktu. Vasiyetnamesinde servetinin menbaı olarak dramlarını gösteremez, hatta onlardan bahis dahi edemezdi çünkü Püritenlerin hakim olduğu ve tiyatronun yasak edildiği Stratford şehrinde onun tiyatrodan para kazandığını söylemesi ailesini şerefsizliğe mahkum ederdi. Sonra dramları kendi malı değildi ki onlardan ancak mutasarrıf olduğu şeyleri zikrettiği vasiyetnamesinde bahsetmeye lüzum görsün. O dramlarını bir zamanlar sahipleri arasında olduğu Globe Tiyatrosu'na satmıştı. Bu eserler üzerinde hiçbir hakkı kalmamıştı. Hatta onları bastıramazdı bile. Bir satır el yazısı yoktur çünkü o zamanlar mektup yazmak adet değildi. Ancak iş için mektup yazılırdı ve 200 bin nüfuslu Londra'da dostlar birbirini her gün The Mermaid, Deniz Kıyısı ismindeki Edipler Meyhanesi'nde görürlerdi. Çünkü Shakespeare'in el yazısıyla olan dramları Globe Tiyatrosu ile beraber yanmıştı ve nihayet şu da sorulabilir ki o asır büyüklerinden kimin bir satır el yazısı vardır? Spencer'ın, Marlowe'un, Lely'nin, Sidney'in, hatta Ben Jonson'ın eserlerinin müsveddeleri nerede? Milton'ın Kaybolmuş Cennetinin müsveddeleri nerede? İşte bu gibi esassız sebeplerle Shakespeare'in eserleri kendisinden alınır ve bol keseden şuna buna dağıtılır. Şimdiye kadar bu eserlerin müellifi olarak ortaya sürülen isimler tam 7 taneydi. Filozof Francis Bacon, 6. Berlin Kontu, 5. Rutland Kontu, 7. Oxford Kontu, Sir Walter Raleigh, Christopher Marlowe ve nihayet Avon'un Tatlı Kuğusu ismi verilen bir kadın. Son günlerde bu 7 isme bir de Oxford Kontu Edward Döver ismi karışmıştır. Filozof Bacon gibi bir adama Shakespeare'in eserlerinin müellifliğini vermek acayipliğini 1856 senesinde Delia Bacon isminde bir Amerikalı kadın ortaya atmıştır. Bu iddiasının amillerinden birisi de bu isim benzerlidir. Bu kadın bilahare delirerek ölmüş ve ölmeden evvel fikirlerinin saçmalığını itiraf etmiştir. Yüksek ve asil şeylerin yine yüksek ve asil insanlar tarafından meydana getirileceğini kabul eden bir insan için Shakespeare'in dramları gibi hak, doğruluk, yüksek ruhluluk ile dolu eserlerin o devrin en bayağı ruhlu ve kendi veli nimeti Essex ve Southampton'a nankörlük hatta hıyanet edecek kadar düşkün adam olan Bacon tarafından yazıldığını tasavvur etmek bile imkansızdır. Bu iddiayı müdafaa edenlerin delilleri hep aynıdır. Shakespeare'in eserlerinde çok bilgi ve hikmet vardır. Bacon da çok bilen hakim bir adamdı. Şu halde bunları o yazmıştır. Shakespeare'in bunları yazmayacağı aşikardır çünkü o bir yüncü ve eldivencinin oğluydu. Üniversitede okumamıştı ve Ben Jonson'ın söylediğine göre biraz Latince ve daha az Yunanca biliyordu. Bugün Goethe hakkında hiç malumatımız olmadığını veya Shakespeare'e dair bildiğimiz kadar malumatımız olduğunu fakat Kant'a dair adam akıllı çok şeyler bildiğimizi farz edelim. Goethe'nin eserlerini Kant'ın yazdığı iddiası da aynı şekilde ortaya atılamaz mıydı? Bu iddiacılar arasında Shakespeare'in eserlerinin ilk folyo nüshasında bir gizli yazı keşfettiğini, buradan Bacon'ın müellifliği anlaşıldığını ileri sürenler. Donnelly ve içerisinde Shakespeare dramlarında da geçen birkaç atasözü bulunan fakat birçok sayfeleri akşamlar hayır olsun, afiyette misiniz gibi hakimane cümlelerle dolu bir çocuk defterini, hakimane bilgece. Bacon'ın dramlarına esas olan not defteri diye ortaya atanlar, Madame Pot bile görülmüştür. Bacon'ın bu dramlara ismini atmayarak başkasına izafe etmesine sebep olarak Bacon'ın dramlara ismini koyması münasip olmayacak kadar yüksek mevkide olduğu, aynı zamanda hayatının ve hürriyetinin tehlikeye gireceği söylenir. Bacon ilk devlet memuriyetini 1603'te yani Shakespeare'in 20 piyesinin oynanmış bulunduğu bir zamanda almıştır. Ve Francis Murray'nin Shakespeare'in 12 dramından bahsettiği 1598 senesinde Bacon bir hiçti. İsmini ortaya atmaktan yüksek memuriyetine hiçbir zarar gelmezdi ve ancak Shakespeare'in ölümünden 3 sene sonra Lord Şansölye olmuştu. Essex'in Kraliçe Elizabeth aleyhindeki cemiyetine girdiği için hayatından korkarak ismini vermediği iddiası da gülünçtür. Çünkü Bacon'ın arkadaşlarını satarak yakasını sıyırdığı bu teşekkül 1601'de kurulmuştur ki bu kendisinin 1595'te Romeo ve Juliet'in müellifliğini inkara sebep olamazdı. Bacon'ın imzası altındaki eserleri meydandadır. Bunlar arasında edebi mahiyeti olanlar da vardır. Bunlardan biri olan Yeni Atlantis isimli ütopik eser, bunu yapan da hiçbir edebi yaratış kabiliyeti, hiçbir teknik maharet bulunmadığını göz önüne kor. Küçük bir vakayı bu kadar acemice tertip eden, bu kadar kuru ve soğuk bir kalemi olan bir adam, dünyanın en ustalıklı kurulmuş, en tatlı sözlerle dolmuş dramlarını yazmış olabilir mi? Bacon, kraliçe kendi çiftliğine misafir gence bir sone yazmıştır. Bacon'cıların delillerinden biri de budur. Fakat bu soneyi okumak bile böyle bir iddiaya gülmeye kafidir. Bacon kendisi de bu şiiri gönderdiği bir dostuna şair olmadığımı itiraf ederim diye yazmıştır. Fakat bunu Bacon'cılara kabul ettirmeye imkan yoktur. Shakespeare'ın Bacon namına imza atan bir sahtekar olduğunu söyleyenlerin bir kısmı Marlowe dramlarını da ona bağışlamışlardır ve hiçbirisi dostları tarafından karakteri çizilen Shakespeare'in böyle bir sahtekarlığa alet olacak adam olmadığını görememiştir. Bacon'cılar, Bacon eserlerinde bir kere bile Shakespeare ismi geçmemesinde bir delil olarak ortaya atıyorlar. Böyle bir isim geçmiş olsa onu da delil olarak alacakları muhakkak olmakla beraber, şunu söyleyelim ki Bacon'ın eserlerinde hiçbir İngiliz şairinin ismi yoktur, ne Spencer'ın ne Chaucer'ın. Zaten Bacon asla güzel sanatları ve edebiyata uzun boylu bir alaka göstermemiştir. Bacon iddiasını ortaya ilk atan Delia Bacon'a Carlyle'ın verdiği şu cevap pek nefistir. Sizin Bacon'ınızın dünyayı yaratmış olması ne kadar mümkünse, bir Hamlet yaratması da o kadar mümkündür. Bacon'ın eserlerini en iyi tanıyan ve onları en son toplayıp neşreden Spedding, bu rivayetlerin zuhurunda şöyle demişti. Shakespeare dramlarını başka birinin yazdığını kabul için herhangi bir sebep mevcut olabilir. Ben şunu söylemek selahiyetini kendimde bulurum. Bu başkası kim olursa olsun Bacon değildir. Bu sakat iddianın son mertebesine çıkan E. Borman isminde biridir. Bu adam Shakespeare'in cehaleti ve iktidarsızlığı hakkındaki eski delilleri tekrar etmekle beraber bu dramların Bacon felsefesinin birer ifadesinden ibaret ve mesela Fırtına'nın Bacon'ın Rüzgarlara Mütalik makalesinin mütemmimi, Hamlet'teki Horatio'nun ratio akıl olduğunu ve nitekim Horatio'nun da hakikaten akıllı bir adamı temsil ettiğini söylemektedir. Bu adamın rivayetince Falstaff tipi, Falstaff yani düşen cisimdir ve tabii cazibe kuvvetini ifade etmektedir. Ve terli iken Page ve Ford isminde iki kadın tarafından suya atılan bu Falstaff apaçık olarak sıcaklık-soğukluk nazariyesidir. Aklı başında bir insanın bu deli saçmalarını dinlemeye daha fazla tahammülü yoktur. Fakat unutulmamalıdır ki bunlar kalın ciltler halinde intişar etmiş ve bir fikrin kıymetini kitabın kalınlığında ve sayfa altındaki şerhlerin çokluğunda arayan saf diller tarafından yeni keşfedilmiş hakikatler diye kabul edilmiştir. Varlık 34. 1. Kanun Aralık 1934.